Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Zehra'nın Defteri. Yazarı Kemal Tahir. Türü öyküler. İthaki Yayınları 1. Basım Ekim 2005. ISBN numarası 975-273-194-5. Bu kitap 203 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Mayıs 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Kemal Tahir, Zehra'nın Defteri, Bütün Öyküleri 2. Selahattin Hilav'ın belirlemesiyle bizim Joyce'umuz, Türk Edebiyatı'nın büyük ismi Kemal Tahir'in yıllardır arşivlerde bekleyen yayımlanmamış öyküleri titiz ve özenli bir çalışmayla nihayet kitaplaştı. Kemal Tahir'in en uzun öykülerinden biri sayılabilecek Zehra'nın Defteri öyküsünden adını alan ikinci ciltte ağırlıklı olarak aşk öyküleri yer almakta. Kemal Tahir'in üzerinde çalıştığı ancak tamamlayamadığı öyküler de yarım öyküler başlığı ile bu kitaba dahil edilmiştir. Kemal Tahir 1910-1973. Asıl adı İsmail Kemalettin Demir olan Kemal Tahir İstanbul'da doğdu. Gazi Hasan Paşa Rüştiyesini bitirip girdiği Galatasaray Lisesi'nin ikinci sınıfından ayrılarak öğrenimini yarıda bıraktı. Avukat katipliği, ambar muhasipliği, gazetecilik gibi işlerde çalıştı. 1938'de Nazım Hikmet'le birlikte yargılandığı Donanma Komutanlığı Mahkemesi'nde 15 yıl hapse mahkum edildi. 12 yıl Çankırı, Çorum, Kırşehir, Malatya cezaevlerinde yattıktan sonra 1950'de genel af yasası uyarınca serbest kaldı. 1955'ten sonra yayımlamaya başladığı romanlarıyla edebiyatımızın önde gelen yazarları arasına katıldığı gibi tarih konusundaki görüşleriyle de düşün hayatımızı etkiledi. 21 Nisan 1973'te bir kalp krizi sonucunda İstanbul'da öldü. Zehra'nın Defteri'ni yayıma hazırlarken Zehra'nın Defteri adını taşıyan bütün öykülerin ikinci cildinde Kemal Tahir'in bugüne kadar hiçbir yerde yayımlanmamış öyküleri ve yarım kalmış 17 öyküsü yer alıyor. İkinci ciltte yer alan öykülerin de yazılış tarihi belli olmadığından onları bir araya getirirken öykülerin tematik yakınlığını göz önünde tuttum. Başlığı olmayan öykülere köşeli parantez içinde başlık koydum. Öykülerle ilgili gerekli açıklamaları dipnotlarla sayfa sonlarında gösterdim. Kitabı yayıma hazırlarken öykülerin yazıldığı dönemin dil anlayışına uygun yazım biçimlerini günümüze uyarlayarak gerekli noktalama işaretlerini koydum. Bugünün okurları için kolay anlaşılamayacağını düşündüğüm bazı sözcükleri öykülerin sonundaki küçük sözlükte açıkladım. Zehra'nın Defteri'ni yayıma hazırlamak için Kemal Tahir arşivindeki dosyaları incelerken Kemal Tahir'in yarım kalmış çok sayıda öyküsü olduğunu fark ettim. Yarım kalmış bu öykülerin bir kısmı birkaç paragraftan oluşuyordu. Onları bu kitaba almamayı yeğledim. Bu kitaba kurgusu neredeyse tamamlanmış sayılabilecek 6 öyküyü dahil ettim. Dutlar Yetişmedi'deki öyküler gibi çıraklık dönemi öyküleri olduğunu düşündüğüm bu öyküler içinde kitaba adını veren Zehra'nın Defteri, Kemal Tahir'in öykücülüğü hatta edebi kimliği içinde çok farklı bir yere sahiptir. Bir kadının gizli günlüğü olarak kaleme alınan bu öykü, Kemal Tahir'in gözlem ve kadın erkek ayırmaksızın karakter yaratma gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Adi bir macera, macera perest ve han adlı öyküler yazarın kadın erkek ilişkileri üzerine uzun uzun düşündüğü öyküler olarak dikkat çekicidir. Kemal Tahir'in kendi adıyla yayımladığı tek tefrika romanı Aşk Çetesi'nin kadın kahramanı Semiha, macera perest öyküsündeki macera sever Melahat'e benzemektedir. İstanbul Mektupları üst başlığını taşıyan iki öykü ise 1940'larda İstanbul'da şaşkınlıkla gezen bir adamın dilinden yazılmış mektuplardır. Kürt masalları, Gülen Azap Hanı ve bir masal başlıklı öyküler, başlıklarından da anlaşılacağı üzere Kemal Tahir'in folklorcu kimliğini açığa çıkardığı öykülerdir. Kürt masalları ve Gülen Azap Hanı tamamlanmış öyküler olarak değerlendirilebilir. Gülen Azap Hanı öyküsünde yazarın yaptığı değişiklikler, Kemal Tahir'in bu öykü üzerinde çalışmaya devam ettiğini göstermektedir. Kemal Tahir pek çok Takma adlı öykü roman yazmıştır. Yayımlanmamış öyküler içinde Takma adlı yazılmış tek öykü Bozgun adlı öyküydü. Bu öyküyü yayımlanmamış olması nedeniyle Takma adlarla yazılmış ve yayımlanmış öyküler 3. cildi oluşturacak olmasına rağmen Zehra'nın defterine almayı uygun gördüm. Kemal Tahir külliyatının eksiklerini birer birer tamamladığımız bütün öykülerin 2. cildinin yazarın yarım kalmış öykülerinden yaptığım seçme ile okur için ilgi çekici olacağını umuyorum. Seven Gül Sönmez, 13 Eylül 2005 Ankara. Zehra'nın Defteri. Sana teşekkür ederim Osman. Bu defteri ancak ben öldükten sonra okuyacaksın. Anlayacaksın ki içimize ölmek ihtimali kuvvetle geldiği zaman artık mukavemet imkanı kalmamıştır. Benim sana müteşekkir ve minnettar oluşum boş bir şey değildir. Bu ömrümde ilk ve son erkeğe teşekkür edişimdir. Biliyorum beni acayip bir muhabbetle seviyorsun. Aşk değil, daha küçücüğü sadece muhabbetle. Sana her şeyin için teşekkür ederim. Koyu siyah gözlerin, siyah kıllı göğsün, mini mini alçaklıkların ve uçsuz bucaksız çocukluğun için. Mutlaka bunları anlatmalıyım. Eminim ki üst üste 3 asır yaşasan senin hakkında ve bütün hayat hakkında neler düşündüğümü, neler öğrendiğimi, neler tecrübe ettiğimi kestiremezsin. Zaten ben de bir şeyler biriktirdiğimin son senelere kadar farkında değildim. Sanki bunları bana haber vermeden birisi yavaş yavaş içerime yazmış. Roman okumayı sevmezdim. Halbuki iyi bir meşgale. Sana ikimizi ve diğer insanları başkalarının hayalinde doğup kitap sahifelerinde elbette sefil bir ömür süren kahramanlar gibi anlatacağım. Kendimi ve seni uzaklarda bütün hususiyetlerimiz, güzelliklerimiz ve ihtiraslarımızla tekrar yaşıyorum. Ah, korkunç bir kadın olmaktan daha büyük iktidar yoktur. Ben korkunç bir kadındım. Beni ilk kocamla 14 yaşında evlendirdiler. Sarhoş ve zampara bir paşazadeydi. Annem gelinlik karyolamda kapatmasını yatıracağından korkmuştu. Koltukta tütün içmekten sararmış parmakları arsız bir titremeyle kolumun üzerinde kımıldanıyorlardı. Zifaf odasında yalnız kaldığımız zaman duvağımın altından cesaretle onu seyrettim. O kadar zayıf ve çelimsizdi ki ensesini tutsam boğulu vereceğine inandım. Hani bir bakışta ayağımızı sıkacak gibi duran kunduralar vardır. Belki de küçük gelecekleri için değil, beğenmediğimiz için tecrübeye lüzum görmeyiz. Öyle bir adamdı. Genç olmasına rağmen sarı saçları seyrelmişti, hafif hafif öksürüyordu. Sarhoş ve zampara adamlar hakkında pek yanlış şeyler düşündüğümü hemen anladım. Böylelerine enine boyuna kaşları çatık kuvvetli olurlar sanıyordum. Yüz görümlüğümü parmağıma taktı. Kıvrık bıyıklarına hayret edilecek derece yaraşan ince bir gülümseme ile duvağımı kaldırdı. Sen de bir şeye karar verdiğin zaman tıpkı öyle gülersin. Bu iradesiz insanlara mahsus bir şeydir. Ani bir hamle için bütün silahınız. Parmakları cigara sarılığına rağmen insanı ürkütecek kadar hamarattı. Beni olgun bir yemiş gibi kolayca soydu. Fakat ceketiyle pantolonunu çıkarınca olduğundan o kadar küçük göründü ki hala mana veremediğim bir istikrah duydum. Dişlerimi, bacaklarımı, yumruklarımı bütün kuvvetimle sıkıp gözlerimi yumarak yattım. 14 yaşımda olmama rağmen nazlı büyüyen vücudum kuvvetli ve büyüktü. Ağlamasını sevmezdim. Lakin o sıralarda avazım çıktığı kadar haykıra haykıra ağlamak istiyordum. Beni aptal yerine koyarak feci surette aldatmışlar gibi bir hissim vardı. Onunla hovar da adamdır dedikleri için evlenmeye razı olmuştum. Bu kadar kuvvetsiz, soluk ve küçük olduğunu tahmin etmem imkansızdı. Yavaş yavaş terliyordu. ''Durunuz biraz efem, fakat durunuz, dursanıza'' diyordu. Ama hep bunları söyledi. Bir müddet hep bunları söyledi. Tam acıyarak yumruklarımı açmaya karar verdiğim zaman bitap düştü. Sabaha kadar küçük bir çocuk gibi uyudu. Sabahleyin tekrar aynı şey. Bu tamam 3 ay devam etti. 3 ay her gece yatağa girer girmez kas katı kesiliyordum. Beni vücuduna hiç yaraşmayan müthiş bir ihtirasla sevmeye başlamıştı. Bunda yarım kalan arzularının, bana tamamıyla temellük edemeyişinin de tesiri olmalı. Hiçbir erkek zevk ve safa ile geçirdiği gençlik yıllarına onun kadar teessüf etmemiştir. Kuvvet şurupları alıyor, beni annesiyle beraber büyücülere, falcılara, hocalara, şeyhlere gönderiyordu. Başını dizlerime koyarak kaç defa hüngür hüngür ağladı. Onu kabil olduğu kadar seviyorum. Hayatımın ilk erkeğiydi. Ona kabil olduğu kadar acıyordum. Evli arkadaşlarıma danıştım. Kimi utanıyorsun, kimi size büyü yapmışlar ayol dedi. Fakat nihayet çareyi galiba tesadüfen keşfetti. Bir akşam, hiç unutmam, bir cuma gecesiydi. Odamıza erken çıktık. Komodinin gözünden bir şişe konyak çıkardı. Lütfen bir kadeh içiniz dedi. Israrına dayanamadım. Üst üste 4 büyük kadeh konyak içtim. Göğsüm ve midem nefis bir ateşle yanmaya başladı. Başım dönüyordu. O gece dudakları ve elleri asabımı harap edecek kadar ustaydı. Kendimi kocama evlendiğimizin 3. ayında o gece boydan boya teslim ettim. Bilirsin Osman, utanmayı pek sevmem. Bütün ömrümde hiçbir zaman kabahat ve günah işlediğime kani değilim. Hiçbir insanda hiçbir hareketiyle günah işlemiş sayılmaz. Sana açıkçasını söyleyeyim mi? O geceyi asla unutmadım. Sonra hepiniz bana o gecemi hatırlatan iyi arkadaşlar olduğunuz, o gece ilk defa sarhoş oldum ve ilk defa iliklerime kadar işleyen o muazzam sarsıntıyı hissettim. Öyle haykırmışım ki ağzımı kapatmaya mecbur olmuştu. Onu tamamıyla unutmuştum. Kendi kendime bu kadar yalnız, bu kadar hayasız kaldığımı hatırlamıyorum. Baygınlığım pek az sürdü. Biz bir cins kadınız ki erkekle yorulmayız. Bazısının gözlerinin altı çürür, yüzüne bir renksizlik gelir. Ben bilakis bakışlarımın parlaklığı, dudaklarımın kanlı kırmızısı ve yüzümün pembeliğiyle gittikçe canlanıyordum. Kocam hariciyede çalışıyordu. Artık işe gitmesine, yanımdan 1 dakika ayrılmasına tahammül edememeye başlamıştım. O kadar mesuttu ki yavaş yavaş eridiğini, çöktüğünü fark edemiyor, ben onu yavaş yavaş öldürdüğümü anlayamıyordum. O kadar körpe, güzel ve açtım ki, yorgunluğu küçücük bir hareketle, bir bakışla, bir gülüşle bertaraf ediyorduk. Gittikçe daha çok, daha sık öksürüyordu. Bir müddet kuvvet şurupları içti, kuvvetli yemekler yedi. Sonra benden gizleyerek bazı haplar, ilaçlar kullanmaya başladı. Hiçbir tedbire lüzum görmeyecek kadar azgın bir kadın olmuştum. İlk çocuğuma gebe kaldım. 7. aya kadar durup dinlenmedik. Zavallı yalnız 2,5 ay istirahat edebildi. Karnımda kımıldayan mahluka dehşetli kızıyordum. Çocuklarımı belki de bu sebepten asla diğer kadınlar gibi sevemedim. Kaç göç zamanlarındaki heyecan harikuladeydi. Sımsıkı saklanmış bir genç kız, gecelerden bir gece tamamıyla yabancı bir adamın önüne bırakılıyordu. Zifaf gecelerinin tecessüsü, hicabı, hür inkisarı, hayranlığı vardı. Dünyada hiçbir hastalık, hatta çocuk doğurmak bile dişiliğini damarlarında alev alev duyan yalnız bir kadının azabı ve bikesliği kadar feci değildir. Sabaha kadar uyumadım demek çektiğim ıstırabı anlatmaya kâfi gelmez. Çünkü sabahleyinde hiçbir şey değişmemişti. Bir hummaya tutulmuş gibiydim. Canım yemek istemiyor, içimden gülmek, konuşmak gelmiyordu. Bir seneden beri kadınlık hususiyetlerimin hepsini birden kaybetmiştim. Aynaya uzun uzun baktım. Bakışlarımın ışıltısı, dudaklarımın aç kırmızılığı, hatta derimin iştaha veren beyazlığı bile değişmişti. Alelade tombalak bir kadıncağız oluvermiştim. Ben aynaya bakarken kızım, anne diye eteğimi çekiyordu. Büyük bir hışımla döndüm. Suratına kolumun bütün şiddetiyle bir tokat indirdim. Katılmaktan yüzü morardığı halde şu kadarcık bir merhamet duymuyordum. Kız kardeşimin kocasının bir zabit arkadaşı vardı. 2 aydan beri beni istiyor, ev halkı da neden razı olmadığıma şaşıyordu. 2 gece sonra eniştemle içerlerken kapıdan seyrettim. İlk kocama benziyordu. Ufak tefek bir adamdı. Yalnız daha neşeli, daha çevik görünüyordu. İnsanın içine ferahlık veren kısa kahkahalarla gülüyordu. Ufak tefek olması büsbütün hoşuma gitti. Rahmetliyi daha iyi hatırlatacaktı. Dağ gibi eniştemin yanında kavruk bir çocuğa benziyordu. Evlenmek istediğimi nasıl söylemeliyim diye düşünürken eniştem bir gece tekrar "Yahu bizim Sadık Allah'ın emriyle bacanak olalım diye yalvarıyor" dedi. 1 hafta sonra nikah kıyıldı. Yüzbaşı Sadık Bey kahkahalarına rağmen ciddi ve Müslüman bir adamdı. Ona kalsa cumadan cumaya gusül abdesti alacaktı. Lakin asker ceketinin altında pek belli olmayan sağlam pazılarının da yardımıyla dipnot buradaki sözcük okunamamıştır. Aldandık. Bütün ömrü kadınsız geçmişti. Kadının ne olduğunu benden öğreniyordu. Öyle gecelerimiz oldu ki seni almasaydım dünyayı anlamadan ölüp gidecektim diye ayaklarıma kapandı. Birdenbire değişmiştim. Kalçalarımı aynada seyrederken benim içime bile baygınlık veren bir hareket gelmişti. Yüzüm gene eski mesut halini bulmuştu. Bunu evin içinde eniştemden başkası fark etmedi. Ablam benim aksime çok çirkin, çok sessiz, sedasız, hatta budala bir kadındı. Eniştemin Beyoğlu'nda kapatması olduğunu hepimiz biliyorduk. Çok esmer, çok uzun boylu bir adamdı. İnatçı bir çenesi vardı. Kavgacı ve şirretti. İlk zamanlar sofrada yüzüme şaşırmış gibi bakıyordu. Sonra ağzının kenarına ancak ihtiraslı erkeklerde görülen bir acayip ve ahmak gülüş getirdi. Benimle kaba kaba alay etmekten vazgeçti. Bu hali 2. çocuğuma gebe kaldığım zaman biraz seyrekleşti. Fakat bir oğlan doğurup kendimi tekrar toplayınca büsbütün azdı. Kocam arkadaşından şüphelenmiyordu. Eniştemin bana hayran olması hoşuma gidiyordu ama onu hiç beğenmiyordum. Kadınlar için beğenmemek kâfi bir silah değildir. Ben güzelleştikçe eniştemin tutkunluğu arttı. Bir gün taşlıkta karşılaştık. "Zehra," dedi, "bu gece kocan uyuduktan sonra yemek odasına in." "Olmaz," diye güldüm. "Neden olmazmış?" "Ağzı rakı kokuyordu. Erkeklerde bu kokuyu hiçbir zaman yadırgayamadım." "Olmaz işte, gece vakti yemek odasında ne işimiz var?"
"Seni seviyorum kız."
"Ben de kocamı seviyorum."
"Pekala."
Kocaman omuzlarını sallayarak önümden geçti. Büyük bir faciaya doğru yürüdüğünü derhal anladım. 1 hafta sonra karşı karşıya içiyorlardı, kavgaya tutuştular. Kocam tabancasını çekti, peş peşe 2 kurşun atıldı. İçeri girdiğim zaman Sadık minderin üstünde can çekişiyordu. Göğsüne 1 kurşun yemişti. Yarım saat yaşadı, merkez memuru eniştemin akrabasıydı. Zaten Sadık Bey de 1 kurşun atmıştı. Duvarda yerini buldular. Ablamın hatırı için merkez memurunun istediği gibi şahadet ettik. İşi müdafaa-yı nefse çevirdiler. Enişten 1 ay sonra mahpustan çıktı. Bana yaptığı münasebetsiz teklifi tahkikatta da mahkemede de söyleyemedim. O mahpustayken ben hep nasıl karşılaşacağımızı, karşılaşınca nasıl göz göze duracağımızı düşünüyordum. Sadık Bey'in ölümüne ilk kocam kadar acımamıştım. Kadınlar kendilerinden bir şeyler öğrenen erkekleri layıkıyla sevemezler. Sevilecek adamın mutlaka kadından üstün bir tarafı olmalıdır. Eniştem eve 1 akşamüstü geldi. Ablam bana karşı büyük bir mahcubiyet duyuyordu. Onu daha fazla üzmemek içinmiş gibi davranarak merakla sofraya indim. Kocamın katili yüzüme cesaretle baktı. Gözleri daha korkunç, elleri daha kocamandı. Her kadına tesir edecek kadar ağır ağır konuşmasını biliyordu.
Ben mert adamım dedi. Arkadaşlık hatırı saydım. Tabancasını çekmesine, bir kurşun atmasına müsaade ettim. İyi nişancıydı. Tutturabilseydi şimdi ben ölmüş olacaktım. Tutturamadı. Allah rahmet eylesin.
Ablam korka korka sordu. Neden kavga ettiniz?
Kavganın sebebi gülmeye de güldürmeye de değerdi.
Bunları sakin sakin söylemişti, yere bakıyordu. Bu anda gözlerini benden saklaması o kadar büyük bir işti ki birdenbire kızdım. Ben iki kocamın ikisi de kollarının arasında tutarlarken bile bu kadar kendi malları saymamışlardı. Uçsuz bucaksız bir nefret hissettim. 2 ay sonra öleni hepimiz unutmuştuk. Eniştem bana karşı soğuk ve nazik davranıyor fakat daha fazla içiyordu. Zaten esaslı bir işi yoktu. Bir taraftan kabzımallık eder gibi görünerek morfin kaçakçılığı yapıyordu. 1. Ayının sonu. Sayfa 14.